لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، آمين. بحرمة حبيبك الأمين يا قريب العالمين. بنا أما بعد، فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله، هو الحق الملك المبين، محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، أستعيذ بالله، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، إلى آخر السورة، صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم. Muhterem Müslümanlar, kıymetli müminler, bugün burada Allah'ın inayetiyle, lütfuyla, ihsanıyla sohbet yapmak üzere sizlerle beraberiz. Allah-u Teala bu vesileyle kendisine ibadet maksadıyla vaaz-ı nasihat dinlemek gayesiyle buraya kadar gelen siz mümin kardeşlerimden Rabbimiz, Mevlamız razı olsun. Amin. Rıza ve rahmetinden bizi ayırmasın. Amin. Rıza ve rahmeti dedim, bir mümin için, bir Müslüman için hangi asırda, hangi devirde, hangi mekanda, hangi makamda, hangi mesafede nerede bulunursa bulunsun, bir müminin gayesi, davası, maksadı, meramı, amacı dünyada yaşadığı sürece maksadı Allah'ın rızasını kazanmaktır. Allah'ın rızasını kazanamadıktan sonra, Allah'ın rızasını tahsil edemedikten sonra bütün dünyayı kazansa bu kazancın o insana zerre kadar faydası yoktur. Niye yoktur? Çünkü öyle bir kanun ilahi konmuş ki, kainatın sahibi olsanız, bütün yeryüzünün gücü, enerjisi, serveti, şöhreti sizde olsa, şehveti sizde olsa, sonunda bütün bunları bırakıp, güçsüz, kuvvetsiz, soluksuz bir şekilde bu dünyayı terk etmeye mahkum musunuz, değil misiniz? Mesela buradan bitiyor. Onun için Allah'ın rızasını kazanmaktır temel gaye. Onu kazanmaktır bir Müslümanın temel amacı, en mühim gayesi, vazgeçilmez davası. Müminin rızayı ilahiyi kazanmaktan başka gayesi olmaması lazım. Nerede olursa olsun, hangi makamda, hangi mevkide, ister Cumhurbaşkanlığı makamında bulunsun, ister sokakları süpüren bir temizlik işçisi olsun. İkisinin de amacı ne olması lazım? Allah'ın rızası olması lazım. Yoksa Çankaya'da oturan da paldır küldür mezara gidiyor, sokakları süpüren işçi de mezara gidiyor. Gidiş aynı gidiş. Değişen bir şey yok ki. Onun da gururlanmaması, kibirlenmemesi lazım. Bunun da gururlanmaması, kibirlenmemesi lazım. Çünkü akıbet tektir. Bu konuyu biraz daha bugün genişliğine işlemek suretiyle inşallah gönüllerimizde arzu edilen tesir-i ilahiyi sağlamanın, Rabbimizin rahmetine ulaşmanın, rızasını kazanmanın tedbiri içinde olacağız. Onun için ehlullahın, evliyaullahın hemen tamamı, hemen hepsi yalvarma, yakarma, dua ve niyaz halindeyken İlahi ente maksudi ve rıdake maklubi demişler. İlahi demek, ey benim Rabbim, ey benim ilahım, ey benim Allah'ım, ente, ente sen demek. Arapça. Ente maksudi, maksadım sensin, maksudum sensin, hedefim sensin, amacım sensin, gayem sensin, sevdam sensin, kavgam sensin. Ve rıdake, senin rıza, yani razı olman maklubi, benim arzumdur. Yeryüzünde varoluşumuzun, yaşayışımızın, hayatta oluşumuzun, ayakta oluşumuzun, yiyip içmemizin gayesi, maksadı, onun rızasını, onun hoşnutluğunu toplamak, kazanmak, temin ve tedarik etmektir. Bunu asla ihmal etmemeli. Onun rızası yoksa birisi bir ömrün heder olmasıdır. Allah-u Teala ömrümüzün, hayatımızın, ömür sermayemizin heder olmasından, telef olmasından bizi muhafaza buyursun. İslam alimlerimiz külü veşrebu ve la tüsrifu innehu la yuhibbul müsrifin ayetini böyle yorumluyorlar. Yiyiniz, içiniz ama israf etmeyiniz. Çünkü Allah israf edenleri kesinlikle sevmez. Allah israf edenlerden razı olmaz. Bunu şöyle yorumluyorlar. Yiyiniz, içiniz ama, bakın amması var. Çünkü yemekte ve içmekte hayvanlarla insanlar eşittir. Sade bir şekil farkı var. Hayvanlar çayırda, otlakta, merada yerler. İnsanlar sofrada, restoranda, şurada burada yerler. Hayvan da yemeden yaşayamaz, insan da yemeden yaşayamaz. Hani yemek hususunda hayvanlarla ortak bir cephemiz var. Ortak bir yanımız var. Onlar da su içmese yaşayamazlar, biz de su içmesek yaşayamayız. Ama yiyiniz, içiniz ama bak Cenab-ı Hak oraya bir nokta koydu. Ve la tüsrifu, israf etmeyiniz. Ne demek? Yemek ile içmek ile elde ettiğiniz sağlığınızı, sağlık elde ediyoruz, sıhhatinizi, yemekle ve içmekle temin ettiğiniz enerjinizi, bak enerji, elimiz, ayağımız, gözümüz, kulağımız, dişimiz, tırnağımız, dilimiz, damağımız çalışıyor, organlarımız çalışıyor. Yemek ve içmek suretiyle temin ettiğiniz, tedarik ettiğiniz enerjiyi, hareketi, gayreti Allah'ın rızasının dışında harcayarak israf etmeyiniz. Demek ki bir ömür namaz kılmayan, abdest almayan, haram helal nedir sormayan, sevap mı günah mı diye bir derdi bir davası olmayan, ne bulursa alan, alan aldığıyla, çalan çaldığıyla kalsa, haram helal aramasa, günah sevap aramasa, hayır mı şer mi sormasa, nefsinin arzusuna, keyfinin arzusuna tabi olsa, bu adamın yiyip içtikleri midesine gönderdiği yemeklerle sofradaki yemeklerin çöpe atılması arasında hiçbir fark yoktur. Allah'a kul değilse, Allah'ın emrine, Allah'ın hükmüne, Allah'ın dinine bağlı, sabit, salih bir insan değil, hayrı yok, hasenatı yok, Allah'ın rızasını aramıyor, ilahi bir derdi yok, ahiret endişesi yoksa bu adam aynen çöp tenekesi gibidir. Ha bir ekmeği çöpe atmışsınız, ha da o asi adamın midesine göndermişsiniz. Aynı çöptür. İsraftır. Hani sofrada artan ekmekleri götürüp çöpe atmak nasıl haramsa, yiyip içip de Allah'a isyan etmek de aynen haramdır. Yemekle, içmekle hasıl olan bir enerji var. Bu enerjiyi Allah'ın yolunda, Allah'ın dini için harcamayan adam yiyip içtiklerini israf etmiştir. Sürütmüş, kokutmuş, getirmiş bir tuvalet çukuruna boşaltmıştır. Hayvandan daha adidir. Niye? Yaratılış gayemizi Kur'an üç kelimeyle açıklıyor. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ Siz devam edin. اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben insanları ve cinleri bana ibadet etsinler diye yarattım. Çayırda otlayan hayvan olmamanın sebebi budur. Bana ibadet etsinler diye yarattım. En azından günde beş defa huzuruma gelsinler. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn desinler. Allahu Ekber desinler. Sübhaneke desinler. Beni zikretsinler. Beni Allah tanısınlar. Huzuruma gelsinler. Ve benim karşımda varlığını, birliğini, iluhiyetini, rububiyetini, kuddusiyetini tasdik etsinler diye yarattım. Çayırda otlayan hayvanla yaşayan insan arasındaki fark budur. Bütün kıyamet anlıyoruz. Adam düşmüş dünyanın peşine, akıp gidiyor. Musalla taşından kalkıp giden cenazelere hiçbir mana vermiyor. Götürüp babasını, anasını, dedesini, dayısını gömdüğü kabirlere, mezarlara hiçbir mana vermiyor. Bir gün kendisinin de aynı akıbete uğrayacağını düşünmüyor. Benim de sonum, sonucum budur diyemiyor. İşte yaşamaktan gaye, hayatta olmaktan maksat ibadet. Cenab-ı Hak bu maksatla Kur'an'da sık sık tembih ediyor, uyarıyor. Mesela bakınız, ya eyyühellezine amenu, ey müminler, Müslümanlar, ey kendilerine iman ve İslam nasip ettiğim insanlar, mümin olmak nasip meselesidir. Allah'ın lütfudur, ikramıdır, ihsanıdır. Ey müminler, kendilerine iman ve İslam şerefi verilenler, la tülhiküm envalüküm ve la evladüküm. Bakınız, iki tane kelime var burada. Birisi enval, öbürü de evlat. Enval, Arapça bir kelime tabi. Mal kelimesinin çoğulu mal. Malın çoğulu enval. Mülkün çoğulu emlak. O da Arapça. Hani emlak kelimesini biz görüyoruz, emlakçı. Emlak, mülk kelimesinin çoğuludur. Mülk, mülkiyetler demek, mülk. Gayrimenkul şeyler. Taşınmaz mallara emlak deniyor. La tülhiküm envalüküm. Sizin mallarınız, mülkiyetleriniz, taşınır ve taşınmaz mallar. İlla malları ikiye ayırmışlar. Menkul mallar, bir de gayrimenkul mallar. Menkul demek para, pul, taşınıyor. Cüzdanınızda taşıyorsunuz, yanınızda, cebinizde taşıyorsunuz. Bunlar da mal ama taşınır. Her tarafa götürülen, taşınabilen, alınan, verilen mallar. Bir de gayrimenkul, yani nakli mümkün olmayan, bırak buradan kaldırıp oraya koyamayacağınız mallar, gayrimenkul dedikleri taşınmaz mallar, sizi alıkoymasın. Sizi alıkoymak demek, yani o maksattan, o hedeften saptırmak. Ve la evladüküm, evladı iyaliniz. Öyle ya, insanların tabii evladı olacak. Evlat, veled kelimesinin çoğulu. Veled çocuk demek. Veled, evlat çocuklar. Çocuklarınız, oğullarınız, kızlarınız, torunlarınız, onlar da sizin çocuklarınızın çocukları. Sakın ola ki sizi alıkoymasın, geri koymasın, mahrum etmesin. Neden ve nereden? An zikrillah. Allah'ı zikretmekten, Allah'ın rızasından, Allah'a ibadetten, Allah'a kul olmaktan, Allah yoluna koşmaktan, ilahi maksattan sizi geri koymasın. Bu bir tembihdir. Devamlı müminin önünde bu ikaz olacak. En önde bu maksat olacak, en önde bu gaye olacak. La tülhiküm emvalüküm ve la evladüküm an zikrillahi. Allah'a kul olmaktan, Allah'ı yad etmekten, Allah'ın huzuruna koşmaktan, onun rızasını kazanmaktan sizi alıkoymasın çocuklarınız. Sizi alıkoymasın mallarınız, mülkiyetleriniz, mağazalarınız, kazanma arzunuz, ticaretiniz sizi alıkoymasın. Rabbimiz ikaz ediyor. Mesela şu saatte şu caminin ağzına kadar tıttım tıttım dolmasını engelleyen tek şey mülkiyetler, mağaza, müşteri, alım-satım meseleleri midir değil midir? Siz söyleyin. Bu meseledir. Yoksa bütün millet ise dışarıda tutuklu da onun için mi buraya giremiyor? Yani bütün şu semtin veya şu bölgenin, beldenin halkı hapishanelerde olduğu için mi buraya gelemiyor? Hayır. Dükkanında işte meşgul. Alım var, satım var, müşteri var, hesap var, kitap var, elinde iş var, gelecek kişiyi bekliyor, gidecek eşyayı bekliyor, irsaliye, mal geldi, mal gitti, belki gelir, belki gider, çek gelecek, hesap gidecek. Bu yüzden camiler dolmuyor. Başka ne olabilir yani?
tutuklu değiliz ki. Bakın cezaevlerinde tutuklularlar. Türkiye'yi devamlı olarak tehdit eden, tahrik eden, neredeyse devleti, hükümeti, halkı birbirine düşürecek olan olayların sebebi tutuklular ve mahkumların anası, babası, adamları ayaklanıyorlar, yürüyüş yapıyorlar, polis öldürüyorlar, devlete hakaret ediyorlar, küfür ediyorlar.
Tutukluların babası, anası, dadası, dayısı, amcası neyse yani. Ama biz tutuklu değiliz. Peki niye bu cami dolmuyor, namaza yarım saat kaldı? Gözü kör olsun işte, mal var, mülk var, çek var, senet var, hesap var, kitap var. Ama Cenab-ı Hak ne diyor? لَا تُلْهِكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَلَا اَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ Camilere koşmaktan, ibadetlere koşmaktan, vaaz-ı nasihada gitmekten, malınız, mülkünüz, mülkiyetiniz, ticaretiniz sizi geri koymasın. Bakın tam ayetin zıddı var. Ayet-i kerimenin tam zıddını yaşıyoruz. Ya, onun için iflah olmayız. İslah olmayız, İslam olmayız, Allah korusun, yönümüz yanlış. E canım benim niyetim camiye gitmemek değil. E niyetinle gayretin beraber olacak kardeşim. Niyetin camiye gitmek ama hala eşyayla meşgulsün. Gideme, maksadın hasıl olmaz ki. Efendim benim niyetim iyilik, benim niyetim şu. İslam'a göre niyetle bir Müslümanın gayreti aynı istikamette olacak. Niyet ettiği zaman hareket edecek. Hareket ettiği zaman niyet edecek. Buna şimdi misali buluyorum. Diyorum ki bir Müslüman Erzurum'a gitmek niyetiyle bir otobüse binse, adamın niyeti Erzurum'a gitmek. Ama otobüs İzmir'e giden bir otobüs olsa, otobüs İzmir'in otobüsü, binen kardeşimiz Erzurum'a gitmek niyetiyle biniyor. Bu adam Erzurum'a girebilir mi, giremez mi? Giremez mi? Erzurum'a gitmek niyetinde olan adam Erzurum'a giden otobüse binmesi lazım. Niyetiyle gayreti aynı olacak. Benim niyetim Erzurum'a gitmektir diyor, gitmiş İzmir postasına binmiş enayi. Vallahi gidemez. Niyet teşvar etmez. Niyetimiz ile amelimiz, gayretimiz, hizmetimiz, himmetimiz beraber olacak. Yoksa hedefe ulaşamayız. Adamın niyeti Çeçen Müslümanlarına destek sağlamak ama ne kasasından ne kesesinden bir şey ayırmıyor. Ne kıymeti kaldı. Gayret ve niyet beraber olacak. Camiye gitmek niyetindeyim diyor, hala para sayıyor. Hala hesap, ya niyetinle gayretin beraber camiye gitmek niyetindeysen hemen çepengi çepeceksin geleceksin. Bakın çaresi yok. Cenab-ı Hak bu hususu çok iyi bildiği için cuma günü, cuma namazına katılmak için alışverişi vallahi haram etmiş. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اِذَا نُودِيَ لِسَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ Cuma günü sizi namaza çağırdıkları zaman فَسْعَوْ اِلَى ذِكْرِ اللّٰهِ Allah'a ibadet maksadıyla koşunuz, camileri doldurunuz. وَذَرُوا الْبَيْعَ الْبَيْعُ Bayi, bey Arapça alın satın demek. Camiye koşunuz. Camiye koşmanızı engelleyecek olan ticaret hanenizin kepengini çekiniz. Kasayı kapatınız. Alım satımı durdurunuz. Vezerul beyan manası budur. Haramdır. Cuma namazı kılınıp çıkıncaya kadar bir adam sattığı malın parasını alsa haramdan kazanmış para gibi cehennemliktir. Yasak bir yana bak ne yapalım? Vezerul beyan alışverişi durdurun diyor. Sen durdurmamışsın. Mülkün sahibi durun diyor. Sana o mülkiyeti, ticareti, ticarethaneyi, alım satını, o müşteriyi, parayı sana gönderen, takdir eden, taksim eden Allah mı değil mi kardeşim? Allah, Allah durdurun bu alışverişi diyor, kesin. Mesela bu. Ama cemaatiniz bu hususta gevşektir, yayandır, yalandır, yalandır. Gerçek İslam olamadık, gerçek Müslüman olamadık. Dünyamızı ahiretimize göre değerlendiremedik. Bir Müslüman dünyayı dünyaya göre değerlendirmeyecek. Ahirete göre değerlendirecek. Allah'ın Resulü öyle buyuruyor. Dünyaya çalışın, çalışın, çalışın ama dünyada kalacağınız kadar çalışın. Ahirete de çalışın, çalışın, çalışın ama ahirette kalacağınız kadar çalışın. Dünyada mı çok kalacağız, ahirette mi?
O zaman işte buna denge bozuk. Bizim dengemiz bozuk. Terazi bozuk. Değerlendirmemiz bozuk.
Dünyaya, dünyada kalacağımız kadar çalışın diyor. Ne kadar güzel bir ölçüdür ya Rabbi.
İşte Vehbi Koç denen adam, trilyonların sahibi, fabrikaların sahibi, arazilerin, emlakin, emvalin, erzakın sahibi, devlet, devletten daha zengin olduğu söylenen bir adam. Ne oldu? Günü geldi, saati geldi, dakikası geldi, çekti gitti. Gitmeyebilir miydi? Haşa! Para vererek biraz daha tehir ettirebilir miydi? Haşa! Ölümünü bir dakika evvele, bir dakika sonraya alabilir miydi? Haşa! Niye Kur'an-ı Kerim'de diyor? فَاِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ İnsanların ecelleri geldiği zaman, ölüm anı, ölüm saati geldiği zaman لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاَةً Bir saat geriye tehir edilmez. وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ Bir saat öne de alınmaz. Geldiği gibi gider. Bu gerçekler bilindiği halde, bu hakikatler bilindiği halde, hele zamanımızda da ölümler çoğaldı, çoğaldı, çoğaldı, öyle ölümler çoğaldı ki görüyorsunuz. Ölümler o kadar arttı ki, kalp hastalıkları o kadar arttı ki, damar hastalıkları o kadar arttı ki, mide kanamaları o kadar arttı ki, idrar yollarından hastalıklar o kadar arttı ki, hastalıklar, bakın doktorlar çoğaldıkça, ecza dolapları doldukça, eczaneler arttıkça, vallahi ölümler daha çok devam ediyor. Ölümün arkası kesilmiyor. Ölümü azaltamıyorlar, ölümü durduramıyorlar, ölümün önünü tıkayamıyorlar. 100 bin eczane koysanız ölümün önünü tıkayamazsınız. Kimseye anlatamıyoruz. Öyle bir gaflet almış başını gidiyor ki, kim haklı, kim haksız anlaşılmıyor. Şu tutuklu ve mahkum olanların akrabalarına bakın. Cezaevlerinden bizi diyor bırakın, serbest olalım diyorlar. Bizi tutmayın, tutuklu olmayalım, mahkum olmayalım, ceza yemeyelim, hapis yatmayalım. Peki bu sizin öldürdüğünüz polislerin dul kalan karısı, yetim kalan çocukları ne olacak? Sanki ölenler ve öldürülenler suçlu, hapsedilenler güçlü. Memleket bu hale geldi. Şuna biliyor musun? Dünyanın hiçbir birisi olmaz. Sanki o bomba atıldığı zaman ölen 10 kişi suçlu, o molotof kokteyliyle parçalanan insanlar sanki insan değil, hapistekiler insan. Nerede görülmüş bu ya? O öldürülen insanlar, o insanların geride kalan, dul kalan karıları, yetim kalan çocukları sanki hiçbir hakları yokmuş, insan değillermiş. İnsan haklarına dahil değillermiş de bu katiller, bu caniler insanmış, cezaevinde değil de kendi evinde olması lazımmış. Hale bak ya! Ve dediği gibi kardeşinizin Türk basını dedikleri bu medya basın da bu katilleri destekliyor. Dünyanın en şerefsiz basın erbabı maalesef Türkiye'de yerleşmiş durumda. Haklı haksız demeden tahrik ediyor, teşvik ediyor. Ülkeyi, memleketi karamsarlığa ve cehennem azabına doğru durmadan fitne çıkarıp tahrik ediyor. Böyle bir yere varılmaz ki. Eğer gazetelerin yayınladıklarını, televizyon ekranlarından verdikleri haberleri dinleyip de o haberlere kapılsanız memleket tamamen cehennem gibi görünüyor. Halbuki dünyanın cenneti Türkiye'dir. Allah o kadar nimet vermiş, bereket vermiş, kaynak vermiş, kaymak vermiş ki yeryüzünün bütün nimetleri Türkiye'de 4 mevsimin karpuzla portakal yan yana Türkiye'de. Nerede var başka dünyada böyle bir şey? Bu basın mensuplarının gidişatı düzeltilmedikçe, bu hainlerin, bu zalimlerin, bu katilleri alkışlayanların önü alınmadıkça Türkiye'nin geleceği kapkaranlıktır. Halkı ürküten bunlar, halkı korkutan bunlar, halkı sindiren gazeteciler, halkı yargılayan, icraatı engelleyen, devletin önünü tıkayan, milletin önünü tıkayan, morallerimizi bozan, ahlakımızı bozan, vallahi basın mensuplarıdır. Huzurumuzu kaçıran, Alevi'yi Sünni'ye karşı kışkırtan, Gazi mahallesini köpürten, Sivas olaylarını kudurtan, vallahi medyadır.
Bu medya ıslah olmazsa bizim halimiz haraptır. Sorunsuz medya, sorunsuzluk içinde, haber yayınlarken bu haber ne olur ne olmaz sorumsuzca, halkın morali bozulur mu bozulmaz sorumsuzca, fitneyi, fesadı, yalanı, bütün iftirayı, hakareti, taraftarlığı, tutuculuğu bütünüyle medya yayıyor. Vatandaşın işlediği haberi verirken haberi namuslu olarak vermiyor, yanlı veriyor, taraftar olarak veriyor ve yargılayarak veriyor. Sen kötü de deneyeceksin, iyi de deneyeceksin. Fotoğraf makinesi nasıl bir resmi çekip yayınlıyorsa sen devlet arası öylesin. Kötü diyor, gerici diyor, yobaz diyor, karanlık diyor, kötü diyor. Sen yargılamaya değil, haber vermeye mezunsun, zalim oğlu zalim. Sen savcı değilsin, yargılayamazsın. Hakim değilsin, yargılayamazsın. Polis değilsin, tutuklayamazsın. Ama bizdeki gazetecilerin her birisi bir savcı, her birisi bir hakim, her birisi bir hükümdar. Böyle gazeteci olur mu? Dünyanın en kötü gazetecileri bizde. Sorumsuz, mesuliyetsiz, mükellefiyetsiz. Ver parayı, al imanını. Yok ya zaten, ver parayı, al vicdanını. Kiralık gazeteciler, satılık gazeteciler, o kanaldan o kanala kim fazla para verirse oraya geçiyor. Böyle gazeteci olur mu ya? Sana çömlek dağıtıyor, buzdolabı dağıtıyor, çamaşır makinesi. Sen gazeteci misin, beyaz eşya satan tüccar mısın, şerefsiz herif? Sen beyaz eşya satıcı değilsin, sen haber alıp paraya vereceksin. Sana çömlek, bardak, kaşık, çatal, senin ne işin var, sen gazeteci misin, tüccar mısın? Dünyanın hiçbir yerinde bu kadar perişan gazeteci yoktur. Dünyanın hiçbir yerinde bu kadar perişan bir medya, bir televizyon organizasyonu yoktur. Araba veriyor, eşya veriyor, efendim bulaşık ilacı, çamaşır ilacı veriyor. Vay zavallı olur zavallılar. Hani sen gazeteciydin? Ticaret yapıyor. Ne dışarıdan getiriyor? Mesela Fransa'dan tabak getiriyor. Fransa'dan kaş tabak, kaşık çatal getiriyor. Yüz binlerce kaşık, çatal, bardak, tabak getiriyor. Basın mensubu olduğu için devlete ithal ettiği, dışarıdan getirdiği promosyon diyorlar. Yani hediye yahut çekiliş için getirdiği bu mallardan, tabaklardan devlete bir kuruş vergi vermiyor. Bu vergileri almak isteyenin de başına bela oluyor. Ben diyor hükümeti istersem yıkarım, istersem yaparım diyor. Basın Türkiye'nin en büyük belasıdır. Haber sorumluluğu yoktur. Gençleri, çoluk çocuk o kanlı cinayetleri ballandıra ballandıra anlatıyor. O çocuklar cinayete alışıyor, cinayeti hoş görmeye başlıyor. Akşamları görmüyorsunuz. Sıcağı sıcağına diye bir program. Kim kimi nerede vurmuş, nerede yakmış, nerede boğmuş o haberleri sıcağı sıcağına alıyor, çoluğumuza çocuğumuza göstererek cinayetlere ve ölü ballandıra anlatıyor. O çocuklar cinayete alışıyor. Cinayeti hoş görmeye başlıyor. Akşamları görmüyorsunuz. Sıcağı sıcağına diye bir program. Kim kimi nerede vurmuş, nerede yakmış, nerede boğmuş o haberleri sıcağı sıcağına alıyor. Çoluğumuza çocuğumuza göstererek cinayetlere ve ölümlere vallahi alıştırıyor. Normal bir şeymiş gibi alıştırıyor. Artık insan ölenlere karşı kaygısız oluyor, saygısız oluyor. Eskiden iki tane asker öldürülseydi, bütün bir memlekette yas ilan edilir, herkes böyle mahcup olurdu. Şimdi günde 20-30 tane asker öldürülüyor, kimsenin sınıf diye bu televizyonlar adam öldürmeye alıştırdı bizi. Alıştırdı. Cinayet filmleri, kırdılı, vurdulu, yangınlı, ölümlü filmleri seyrettire ettire, en Müslüman bir hocanın, bir hacının oğlu bile acımasız olmaya başladı. Falan yerde adam parçalanmış diyorsun, hiç dönüp bakmıyor. Niye? Seyrede de parçalanmaya alışıyor. En büyük belamız medyadır. En büyük felaketimiz bu sorumsuz gazetecilerdir.
Bunlar ıslah olmadan, bunlara yol, yön, istikamet vermeden Türkiye'nin başına ağzıyla kuş tutan insan bile gelse vallahi başaramaz. Mümkün değil. Yalan yayıyor, iftira yayıyor, düşmanlık yayıyor, kin yayıyor, durmadan eski kavgaları kaşıyor, siyas olaylarını tahrik ediyor, onu ona kışkırtıyor. Yalan yazıyor, iftira yazıyor, yanlış yazıyor. İftira tutarsa ne ala, tutmazsa iz kalır diyor. Ne yaparsam kar diyor, ne ben basınım diyor, ben sorumsuzum diyor, ben kimseye hesap vermem diyor, ben basın mensubuyum ulan diyor. Dehşet. Kardeşler, müminler, demek ki yeryüzünde huzurun, saadetin, selametin, barışın, kardeşliğin temeli dünyamızı ahiretimize göre ayarlayabilmemizdir. Yanlış hesap yapmayalım. Bakın şu Kur'an'ı açıyorsunuz, birinci sure, Suretül Fatiha. Fatiha suresi. Okuyoruz. Besmele'den sonra Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Amenna. Allah bütün alemden Rabbidir. Er-Rahman, Allah çok merhametlidir. Er-Rahim, çok yine merhametlidir. Ama Allah'ın böyle rahim olması, merhametli olması yanıltmasın. Maliki Yevmiddin, ceza gününün de sahibidir. Bak geldi, gördün mü? Maliki, malik sahip demek. Yevmiddin, ceza günü. Dünyada yaptıklarınızın hesabını soracak olduğu günün sahibidir. Belki bugün çok şeyler yapıyorsun da soran olmuyor sana. Polisin görmediği yerde, jandarmanın olmadığı yerde bir şeyler yapıyorsun. Nasıl olmasa bilen yok diyorsun, gören yok, yakalayan olmaz. Ama kainatı yoktan yaratan Allahu Teala diyor ki, bak benim gözümden bir şey kaçmaz. Benim ilmimden, benim kudretimden uzaklaşacak, kaybolacak, kaçacak kimse yok. لَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ Hem nereye kaçıyorsun kardeşim? Bir araba, bir otomobil kaza yapıp kaçmak istediği zaman o arabanın plakasını almışsanız, plakasını resmen aldıysanız o bir yere kaçabilir mi, kaçamaz mı soruyorum. Yok, mutlaka belli yakalarsınız. Vallahi biz de kaçamayız. Niye? Yeryüzünde şu kadar, şu anda, şu asırda, eskiden de, şimdi de, gelecekte de kaç milyar insan varsa her birinin parmak izleri ayrı ayrı döşenmiş mi, döşenmemiş mi? Parmak izi diyoruz. 6,5 milyar insan var diyorlar dünyada. 6,5 milyar insanın 6,5 milyar birbirine benzemeyen parmak izleri var. Nereye kaçıyorsun? Allah hiç kimseyi kimseye karıştırmamış. Şurayı tutuyorsun şöyle, polis gelip parmak izini alıyor, laboratuvarda tespit ediyor, senin parmak izlerin, senin künyeni okuyor, ben falan onu falanım diyor. Nereye kaçıyorsun? Nasıl ki bütün arabaların plakaları ayrı ayrı döşenmişse, Allah da bizim parmak izlerimizi siz söyleyin, ayrı ayrı plaka gibi döşenmiştir, kaybolmak yoktur, hesap vereceksiniz. Kimsenin yaptığı kimsenin yanına kalmayacaktır. Hiç kimse yaptığı haksızlığın hesabını vermeyeceğine aklını kestirmesin. İşte Maliki Yevmiddin vallahi bunu anlatıyor. Ben Rahmanım diyor Cenab-ı Hak, ben Rahimim ama Maliki Yevmiddin ceza gününün sahibiyim. Gelin bakayım buraya diyeceğim. Sünne ileyna tırcaun. Hani sonunda, eninde sonunda müracaat edeceğiniz, huzuruna geleceğiniz tek kapı benim diyor Cenab-ı Hak. Ve ilallahi tırcaul umur. Kur'an-ı Kerim baştan başa bu ayette de dolu. Bütün işler, hesaplar, kitaplar, devirler, teslimler eninde sonunda gelir Allah'a çıkar. Hani meşhur bir ifade var, kutsal mübarek bir söz var. Bunu cahiller kötü yerlerde kullanıyorlar. Hani haram, haram bir parayı, haramdan kazandığı bir parayı, o parayı kazanan adam tekrar harama yatırırsa, kumardan kazanmış kumara yatırıyor, zinadan kazanmış zinaya yatırıyor, faizden kazanmış faize yatırıyor. Yani pis para, pis yerden kazanmış pis yere yatırıyor. Bunu anlatırken ne diyorlar? Aa canım falanca mı? Haydan gelen huya gider. haydan gelen huya gider sözünü öyle kötü yerde kullanıyorlar ki, öyle sıkıntılı bir anlamda kullanıyorlar ki bir Müslüman bu hatayı işleyemez. Niye? Haydan gelen huya gider kelimeleri kutsal mübarek kelimelerdir. Ne demek hay? Hay Allah'ın ismidir. Sıfadır. Ya hayyu, ya kayyum demiyor musunuz? Allahu la ilahe illahu el hayyul kayyum. Ayet-el kürsinin başında var. El hayyu. Hay Allah'tır. Hu nedir diye düşünseniz onun da Allah olduğunu göreceksiniz. Hu, la ilahe illa hu, hu, hu, Allah demektir. Öyle şimdi söyleyelim, haydan gelen huya gider ne demektir? Allah'tan gelen Allah'a gider, nereye gidecek başka? Kelime kutsal bir kelime ama kullanıldığı yer yanlış. Hata ediliyor, cahillik ediliyor, mesele bilinmiyor, tahkikat yapılmamış, ağzımızdan çıkan kelimeler haklı mı haksız mı bilinmiyor. Allah'tan gelip Allah'a gitmek zorundayız. Allah bu konuda kimseyi muhayyer bırakmamış. Ben Allah'tan geldim ama Allah'a gitmem diyecek kimse var mı? Ben topraktan geldim ama toprağa gitmeyeceğim denir mi? İmkan var mı buna? Onun için dünyadaki sıkıntılarımızın, yanlışlarımızın, isyanlarımızın, günahlarımızın sebebi Maliki Yevmiddin olan Allah'ın hakkıyla anlaşılmamış olmasından kaynaklanıyor. Yanlış değerlendiriyoruz. Yanlış puan veriyoruz, eksik değerlendiriyoruz. Halimizin, yolumuzun, perişanlığımızın temeli kesinlikle ifade ediyorum, iktisadi değil, itikadidir. İktisadi demek yani ekonomik, ihtiyacı varmış da adam çalmış diyemezsiniz. İtikadı yok olduğu için çalışıp çalıyor. Bir müteahhit, milyarların sahibi bir inşaat müteahhidi yaptığı inşaatın kumunu, çakılını, demirini çalarken soruyorum size, fakir olduğu için mi çalıyor, imansız olduğu için mi çalıyor? Vallahi imansız olduğu için çalıyor. Neyse bakayım, bir tane fakir olur mu? Engin Civan denen namussuz genel müdür, Emlak Bankası genel müdür, milletin hazinesi, bu hazineyi soyarken, çalarken, çırparken, yurt dışına aşırırken, taşırırken, kaçırırken, fakir olduğu için, maaşı az olduğu için mi kaçırdı, imansız olduğu için mi kaçırdı? İmansız bak, demek Türkiye'nin meselesi iktisadi değil, itikadidir. İtikad eksikliği. Öyledir. Ülkenin meselelerinin başında itikadi mesele geliyor. İktisadi meseleler itikadi meseleden sonra gelir. Dünyanın da hali budur. Zaman zaman söylüyoruz. Düşünün ki bugün Hindistan diye bir memleket var. Hindistan. Aldığımız haberlere göre 750 milyon insan yaşıyormuş. 750 milyon. Yanlış duymadınız. Bu insanlar bir şeye inanıyorlar. Bir şeye itikat ediyorlar. Neye? Büyük baş hayvan dediğimiz, sığır cinsi dediğimiz hayvanları kutsal kabul ediyorlar. Alınmaz, satılmaz, kesilmez, yenmez. O hayvan yaşar, kendisi ölürse ölür, ölmediği müddetçe onun kılına kimse dokunamaz. Kesemez, yiyemez, satamaz. Mümkün değil. Böyle kutsal. Bundan dolayıdır ki Dünya Gıda Teşkilatı'nın raporuna göre şu anda Hindistan'da 286 milyon sığır sallağa seyip yaşıyor. Yemek yasak, kesmek yasak. Hint insanları da et yemediği için o protein denen gıda maddesini alamadığı için her gün yüzlerce adam perişan olarak ölüp gidiyor. Şimdi bunlar fakirliğinden mi ölüyor, cahilliğinden mi ölüyor? Cahillikten ölüyor. Bakın yanlış anlamayalım. Gıda Teşkilatı'nın yaptığı hesaba göre Hindistan'daki sığırları, inekleri, öküzleri, boğaları, danaları kesip de kavurma yapsanız, tenekelere doldurup bugünkü dünyanın 250 milyon insanın yaşadığı Afrika'ya gönderseniz Hindistan'daki ineklerin etinden yapılan kavurmayla Afrika'daki bütün insanlar 3 sene et ihtiyacı karşılanıyor. Ama kesmek yasak, haram. Kutsal hayvanlar. Sapık bir itikad. Yanlış bir inanç. O halde soruyorum, dünyanın perişanlığının sebebi iktisadi midir, itikadi midir? İtikadidir. Bugün Türkiye'de yapılan hesaplamalara bakınız. Çağdaş dediğimiz kadınlar, hani kuaföre gidiyor, makyaj yapıyor, boyalanıyor, cilalanıyor, dudağını, damağını, yanağını, tırnağını, ojeyle, rujla, allıkla, yıllıkla, pudrayla, efendim parfümle, kokuyla süslenen, taranan, cilalanan kadınlar, yapılan bir araştırmaya göre çağdaş kadınların makyajına, yanağına, dudağına, tırnağına, kaşına, gözüne, saçına harcadığı para midesine harcadığından 11 kat fazla. Şimdi soruyorum, bu iktisadi midir, itikadi midir? İtikadidir. İtikadımıza göre bir kadının kendi kocasından başkasına süslenmesi, soruyorum, helal mı, haram mı? Haramdır. Kocasına karşı süslenmesi farzdır. Bir kadın kocasına, yatağına, kocasına, evine karşı süslenmeyi terk ederse, kocasına hoş görünmek, güzel görünmek için giyinmez, kuşanmaz, boyalanmaz, cilalanmaz, kocasının gözüne hoş görünmeyi, güzel görünmeyi, kokulu, rengarenk görünmeyi terk ederse, o kadın cehennemliktir, süslenmek farzdır. Ama kocasına sokağa değil, karının sokakta ne işi var? Bir kadın süsleniyor, püsleniyor, sırtına kadar soyunuyor, cilalanıyor, boyanıyorsa ancak bu kadın kocasının yatağına böyle girebilir. Sokağa vallahi böyle çıkamaz. İktisadi değil, itikadidir. Türkiye'nin ve dünyanın meselesi ekonomik değil, itikadidir. İnaçla alakalı. Düşünün bugün Almanya'da hiçbir üretime katkısı olmayan, lüzumu olmayan, önemi olmayan, eti yenmeyen, derisi, kılı kullanılmayan pis bir hayvan var, köpek. Almanya'da polise kayıtlı olarak şu anda 48 milyon köpek besleniyor. Hani koyun beslense keser yersin, köpeğin neresini yiyeceksin? Ne işe yarar bu köpek? Apartmanda köpek ne işe yarar? Ama Allah öyle bela vermiş ki, Alman milleti insanlara harcadığından fazlasını köpeklere harcıyor. Şimdi bu iktisadi mi, itikadi midir? Soruyorum. İtikadi. İtikadımızda evde köpek beslemek haramdır. Bahçeniz varsa bahçede, efendim çobanınız varsa çobanın yanında, başka avcıysanız avcının yanında, köpek bu üç yerde olur. Apartmanda, evde, mutfakta, yatakta, ocakta, kucakta köpek olamaz. Ama dünya sapıtmıştır. Onun için bütün kazandıklarını köpeklere yediriyorlar. Hollanda'da yapılan araştırmalar gösteriyor ki 15 milyon insan nüfusu var Hollanda'da, tam 23 milyon köpek var ona mukabil. Besle babam besle. Her birisi bir it olmuş, it on it olmuş. Nereyi besliyorsun, neye yarıyor bu? Eti yok, sütü yok. İnsanlığa katkısı yok. Üretimi yok. Bir ara Fransa'da Müslüman olan ehemmiyetli bir filozof Roger Garodi, ünlü bir adam, gelip konferans vermişti. Konferansa ben de katıldım da. Orada diyor ki, Paris Belediyesi, Fransa'nın baş şehri Paris biliyorsunuz. Paris'te çok büyük bir nüfus yaşıyor. Yerin altında metrolar var, yerin üstünde muhteşem yerler var. Gidip görmek insanı hayrete düşürüyor. Bu şehirde diyor, Paris şehrinde, Paris Belediyesi o kadar köpek çok ki, o köpekleri günde iki saat sokaklarda, dışarıda gezdirmezseniz bunalıma düşüyorlar. Köpek gezdirilecek. Niye? Nerede bir dikili ağaç, nerede bir dikili sırık bulursa bacağının birisini kaldırıp oraya birkaç damla idrar atacak. Atmasa çatlar. Öyle yaratmış Cenab-ı Hak. Her dikili ağacın dibine pislik ata ata, idrar ata ata dolaşan bir hayvan. Nerede aklına gelirse orada pisleyen bir hayvan. Paris Belediyesi dedi, Roger Garodi, bir günde Paris hudutları dahilindeki köpeklerin pislemesinden dolayı günde 10 ton köpek pisliği topluyor. Günde 10 ton. Şu Avrupa'nın medeniyetine bakınız. Orada köpekler saltanattan dolayı ölüyor, Afrika'da ve Asya'da insanlar da açlıktan dolayı ölüyor. Köpekler saltanat sürüyor, insanlar da sürüm sürüm sürünüyor. Böyle dünya yerin dibine batsın. Dünyanın problemi ekonomik değil, itikadidir. İnanç bakımından dünya perişandır. Ekonomik bakımdan perişan değildir. İşte Türkiye'miz, öyle kaynaklarımız var, öyle imkanlarımız var ki bir avuç azınlık, bir avuç azgın adam eline geçirmiş Türkiye vermiyor. Türkiye'deki kaynaklarımızın tamamı 100 kalem madde olsa 80'ini bir avuç adam yiyor, geriye kalan 20'sini 60 milyon yiyor. Sistem bozuk, rejim bozuk, üretim bozuk, dağıtım bozuk, paylaşım yok, paylaşamıyorsunuz hiçbir şeyi. Bütün bunların değişmesi insaf ile olur, iman ile olur, vicdan ile olur, Kur'an ile olur, Muhammed Mustafa ile olur, başka çaresi yoktur. Demek ki dünyamızın çekilmez olmasının, yaşanmaz olmasının sebebi ahiretsiz bir dünyanın yaşanır hale gelmesidir. Ahiretsiz bir dünya yaşıyor. Hayatımın hesabını vereceğim demiyor adam. Ne haram ne helal düşünmüyor. Ne günah ne sevap düşünmüyor. Sorumluluk taşımıyor. Ben hayatımın hesabını Maliki Yevmiddin olan Allah'a vereceğim demiyor, demiyor, demiyor. Bu adam çalar da, çırpar da, asar da, keser de, boğar da. İşte bakın görüyorsunuz. Adeta tutuklu ve mahkumların ailelerinin şu yürüyüşüne, yumruk sıkışına, zafer işareti yapışına, devlete meydan okuyuşuna, hükümete meydan okuyuşuna bakarsanız sanki ölen polisler suçlu, bunlar kahraman haline geldi. Ceza evlerinde tutuklu ve mahkumlar kahraman oldu, ölenler de emeği oldu. Sanki onlar insan değil de insan bunlarmış gibi oldu. Böyle nerede görülmüş bu kefazelik? Allah-u Teala ülkemize, bölgemize, beldemize, dünyamıza en kısa zamanda İslam'ın itikadi sistemini, iktisadi sistemini hakim kılmaya bizi muvaffak eylesin. Yoksa beşeriyet kötüye gidiyor. Korkunç şekilde beşeriyet aldı başını. Beşeriyet hayvanlaştı, beşeriyet köpekleşti gidiyor. Bunun bu hayatın sonu felakettir. Allah-u Teala ülkemizde fitne çıkaran, fesat çıkaran, yalan haber yayan, yanlış haber yayan basın mensuplarımıza hidayet nasip eylesin. Ülkeyi fesada, fitneye, kargaşaya, karmaşaya, çatışmaya doğru götüren bu gazetecilerin hidayete ermesi, ıslah olması mümkün değilse Allah cümlesini kahru perişan eylesin. Hak Teala uzaktan yakından geç de olsa gelip şu camide ibadet etmek üzere toplaşan siz kardeşlerime de rıza ve rahmetini ihsan eylesin. Kardeşler, İki hususu hatırlatıp geçeyim. Birincisi bu bölgemiz ile alakalı bir haber. Cumartesi ve pazar yani yarın ve öbür gün Umraniye Belediyesi'nden vergi tahsil memurları gelip caminin aşağısındaki sohbethanede veya kahvehanede oturacaklar. Bu bölgenin insanları çöp vergisi mi diyorlar, ne diyorlar çöp vergisi veya çevre temizlik vergisini getirip yanı başlarına kadar gelen memurlara teslim edecekler. İkinci taksidini ha. Biliyorsunuz. Birinci hatırlatmamız bu. Yani cumartesi, pazar buraya kadar geldikten sonra artık oraya da gidip yatırmakta büyük fayda var, kolaylık var, iyilik var. İkincisi, biliyorsunuz Umraniye'mizde hızla yükselen bir abide var. Bir inşaat var. Hangisidir bir kardeşim söylesin? İmam Hatip Okulu. Dudunlu'da benzin istasyonunun karşısında Selim Yakışlası'na benzeyen muhteşem bir inşaat yükseliyor. Umraniye İmam Hatip Okulu bu. Ne olacak? İşte bütün bu bölgemizin, beldemizin daha önce Beykoz'a, daha önce Üsküdar'a, daha önce Kartal'a gitmek için çırpınan karda, yağmurda, soğukta koşuşan yavrularımız hepsi buraya gelecek. 4000 talebe okuyacak. 4000 talebelik bir eğitim kurumu bina inşa ediliyor. Hızla çalışıyorlar ama geldiler bir yerde tıkandılar. Kalorifer tesisatı muazzam bir yekün tutuyor. 4000 talebenin ısınacağı bir sistem kuracaklar. Bu kadar büyük inşaatın tencereleri, tencere, 4000 tencere lazım. irili ufaklı. Efendim 12 bin metre mermer lazım. 12 bin metre. Bilmem kaç bin metrekare fayans lazım. Okul yapıyorsunuz, kolay bir şey değil ki kardeşim. Zorlandılar. Umraniye Müftülüğü'ne, Kaymakamlığı'na, Emniyet Teşkilatı'na müracaat ettiler. Bu hafta bütün Umraniye'deki camilerin, cemaatlerinin yardımına müracaat ettiler. Şimdi kapıda camiden çıkarken sizin yardımınıza müracaat edecekler. Toplanan paralar sonunda sayılır, resmi bir zabıt tutulup mahpus kesilecek. Bütün resmi kurumların haberi ve müsaadesi var. Biz de buradan duyurmaktan başka yapacağımız bir şey kalmıyor. Zaten yapıyorsunuz, koşuyorsunuz, ediyorsunuz. Allah-u Teala razı olsun. Geçen ay buraya geldiğim zaman Kemerdere'de temeli atılmak üzere hafriyatı yapılmak istenen bir yer için sizin yardımınıza müracaat ettik. Kemerdere demedim de Kenardere, kenarda kalmış fakir bir bölge diye söylemiştim. Tam 65 milyon lira yardım ettiniz. Allah razı olsun. Bugün de bu 65'in üzerine bir 100 ilave edelim. İmam Hatip inşaatımıza Allah ve Resulü namına yardımcı olalım. Yavrularımızın bu sene o binada okumasını hazırlıklı bulunalım ve tedarik edelim. Hak Teala verdiklerinizin ve yaptıklarınızın karşılığını cennet eylesin, cemalullah eylesin inşallah. Hak Teala hepinizden razı olsun. İnşallah ayda bir sefer burada buluşacağız. Ayda bir sefer burada buluşmak suretiyle sohbetimiz devam edecek. Burada olmadığımız zaman mutlaka Allah bir keder, zarar, hasar vermemiş olursa İmes Sanayi Camisi'nde cumaları sohbete devam edeceğiz. Cenab-ı Hak cümlemizi muvaffak eylesin. Amin. Amellerimizi mübarek eylesin. Amin. Felaketlerden, musibetlerden bizleri muhafaza eylesin. Amin.